Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Dr. Murat Kaya imzalı Hazreti Yahya'nın gençlere model olan güzel vasıfları 3 Salih ve Efendi Genç Modeli başlıklı yazısını sunacağız. Yahya aleyhisselam kısa ama örnek davranışlarla dolu güzel bir hayat yaşamıştır. Geçen yazımızda onun gençler tarafından imanda, ilimde, ibadette ve ahlakta örnek alınacak güzel sıfatlarından bahsetmiştik. Bu yazımızda ise diğer önemli vasıflarını zikretmeye gayret edeceğiz. Takvada model olması. Yahya aleyhisselam Allah'tan korkar, onun taatine koşar, emirleri yerine getirir, haramlardan kaçınırdı. Gayet temizdi, hiç günah işlemezdi. Takvayı şiar edinmişti. Haşyetullah sebebiyle çok ağlardı. Resulullah şöyle buyurmuşlardır. Adem oğullarından herkes mutlaka bir hata, günah işlemiş veya buna istek duymuştur. Ancak Yahya bin Zekeriya bunun haricindedir. Peygamberler Allah tarafından günahlardan korunmuş masum insanlardır. Onların dışındaki insanlarsa böyle değildir. Ancak onlara düşen de her şeyden evvel günahlardan sakınmaya gayret etmektir. Yasaklardan uzak durmak, emirleri yapmaktan önce gelir. Gençlere de her şeyden önce bu hassasiyeti kazandırmak lazımdır. Buna rağmen içine düşülen hatalar içinde hemen tevbe ve istiğfara sarılmanın lüzumu anlatılmalıdır. Nitekim Yahya aleyhisselam bu hususta da gençlere örnek olmuştur. Hasan Basri'nin rivayetine göre bir gün Hazreti İsa ile Hazreti Yahya karşılaşmışlardı. İsa aleyhisselam, "Benim için istiğfar ediver, sen benden daha hayırlısın," dedi. Yahya aleyhisselam da ona, "Asıl sen benim için istiğfar ediver, sen benden daha hayırlısın," dedi. İsa aleyhisselam, "Sen benden daha hayırlısın, çünkü ben kendi üzerime selam ettim, sana ise Allah selam etti," dedi. Bu rivayette iki peygamber bir taraftan istiğfarın ehemmiyet ve lüzumunu anlatırken, bir taraftan da tevazu ve karşıdakine hürmetin en güzel örneğini sergilemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yahya'nın iffetli ve nefsine hakim bir genç olduğu bildirilirken, hasur kelimesi kullanılır. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır bu kelimeyi, kudreti varken gerek kadın ve gerek sair şehevatı dünyadan nefsini son derece hasrü zapt eden mücerret, bekar, afif, zahid, tariki dünya diye tefsir eder. Burada mübalağa sigasının kullanılması, Hazreti Yahya'nın iffetini koruma, şehvetine hakim olma ve haramlardan uzak durma hususundaki itina ve dikkatini, bu vasfın Allah katındaki değerini göstermektedir. Bir gencin nefsine ve şehvetine hakim olması, aşırı dünyevi arzularını kontrolü altında tutması, günahlardan korunmasının en büyük adımıdır. Şehvetin en kuvvetli olduğu gençlik devrinde birçok günahlar bu duygu sebebiyle işlenir ve insan pek çok zarara bu vesileyle uğrar. Dolayısıyla çocuklara ve gençlere iffetin önemi iyice anlatılmalı ve bunun eğitimi verilmelidir. Bunun yanında büyüklere düşen vazifede gençlerin bulunduğu ortamları onların iffetlerini kolayca koruyabilecekleri bir şekilde tanzim etmektir. Allah Teala doğduğu gün Hazreti Yahya'ya selam etti. Aynı şekilde öleceği gün ve dirileceği günde selam edeceğini bildirdi. Bu selam şöyle anlaşılmıştır. Allah Teala Hazreti Yahya'nın doğduğu gün şeytanın ona bir kötülük yapmasına müsaade etmemiş, ona eman vermiştir. Bu sebeple kıyamet günü herkes mutlaka bir günah işlemiş olarak gelirken Hazreti Yahya'nın hiç günahı olmadığı halde geleceği rivayet edilir. Öldüğü günde kabir fitnesinden emin olmuştur. Yeniden diriltileceği günse kıyamet gününün azabından, o dehşetli günün korkularından emin olacaktır. ailede model olması. Yahya Aleyhisselam anne babasını çok sever, emirlerine itaat eder, isteklerini yerine getirmek için koşar, onlara asla karşı gelmez ve isyan etmezdi. İslam'da Allah'a ibadetten hemen sonra ana babaya iyilik ve itaat etmek gelir. Allah Teala, biz insana, ana babasına iyi davranmasını vasiyet ettik. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak karnında taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana, sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır buyurur. Allah Teala Hazreti Yahya'nın cebbar ve isyankâr olmadığını bildirir. O, insanları Allah'a isyana zorlamaz, öfkelenip kimseye vurmaz, kimseyi öfkeyle öldürmezdi. Zira nefsinin öfkesine kapılarak haksız yere cezalandıran herkes cebbardır. Yahya aleyhisselamsa tüm bunların aksine Rabbine ve anne babasına büyüklenmez, bilakis onlara karşı son derece mütevazı ve alçak gönüllü davranır, emrettikleri şeyleri yapar, nehyettikleri şeylerden uzaklaşırdı. Gençlere öfke kontrolünü öğretmek gerekir. Bunu başarabilen bir genç gerek anne babasına, gerekse diğer insanlara karşı zorba ve isyankâr olmaktan daha kolay kurtulabilir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme "Bana öğüt ver." dedim. Resulullah "Kızma." buyurdu. Adam dileğini birkaç kez tekrar etti. Peygamber Efendimiz her defasında ısrarla "Kızma." buyurdu. Taberi "Bana katından bir veli lütfeyle" ayetini "Beni katından bana varis ve yardımcı olacak bir çocukla rızıklandır" diye tefsir etmiştir. Zekeriya'nın bu ifadesinden şöyle bir ders çıkarabiliriz. Müslüman bir genç, babasının ve soyunun maddi ve manevi varlığına sahip çıkmalı, ailesine güzel işlerinde yardımcı olmalıdır. Bilhassa da onların dini hayatına sahip çıkarak sahih din anlayışını gelecek nesillere aktarmaya çalışmalıdır. 2 ayette Hazreti Yahya'nın salihlerden olduğu bildirilir. Salih kelimesi lügatte faydalı, iyi, doğru ve güzel olan, işe yarar, her türlü bozukluk ve yanlışlıktan arınmış, barışçı, uyumlu gibi manalara gelmekte olup, fasit, bozuk, düzensiz ve su, kötü, çirkin kelimelerinin zıttıdır. Istilahta dini ve ahlaki bakımdan iyi davranışlara sahip, Allah'a ve ahiret gününe iman eden, iyiliği emredip kötülükten nehyeden ve hayırlarda yarışan kişiye salih denir. Yahya aleyhisselam, bizim için salih bir genç modelidir. Aslında genç, orta yaş, yaşlı bütün insanlar salih olmaya teşvik edilmelidir. Ancak bir gencin salih olması daha farklı bir anlam ifade eder. Allah Teala, salihlerin dostu ve gözeticisi olduğunu, yeryüzüne Allah'ın salih kullarının hakim olacağını, erkek olsun, kadın olsun, inanmış olarak salih işler yapanlara Allah'ın güzel ve hoş bir hayat yaşatacağını ve onlara ahirette çok değerli mükafatlar vereceğini haber vermektedir. Bu sebeple peygamberler her vesileyle "Beni salihlerden eyle" diye Allah'a dua etmişlerdir. Hazreti Yahya'nın bir diğer sıfatı olarak zikredilen seyyid kelimesi efendi, yüksek seciyeli, ilimde, fıkıhta, anlayışta, ibadette, hilimde, verada üstün, şerefli, akıllı, takva sahibi, kerim, güzel ahlaklı, Allah katında değerli olan ve öfkesine mağlup olmayan diye tefsir edilmiştir. Bunun yanında kerim, halim, batıla tenezzül etmeden güzel bir şekilde insanların rızasını alan, yaşıtlarına üstün, idareciliğe layık diye de anlaşılmıştır. Bunların hepsi de gençlerin önüne ideal olarak konulacak çok güzel vasıflardır. Bu sebeple büyükler devamlı gençleri efendi olmaya teşvik ederler. Her yönüyle benzersiz bir genç olması. Meryem suresinin 7. ayetinde geçen Semî kelimesi farklı şekillerde anlaşılmıştır. Müfessirlerin çoğu adaş manasını kuvvetli bulmuşlardır. Bu durumda Yahya isminin daha önce kimseye verilmediği anlaşılmaktadır. Nitekim araştırmalar bu ismin daha evvel hiç kullanılmadığını, Hazreti Yahya'dan sonra yaygınlaştığını ortaya koymuştur. Yahudiler çocuklarına atalarının ismini vermeye çok önem verirlerdi. Hazreti Yahya'ya atalarından birinin değil de daha önce hiç kullanılmayan bir ismin verilmesi onları çok şaşırtmış, bu uygulama Yahudilerdeki soyun üstünlüğü ve aile geleneğine dayalı kurumsal din anlayışının yıkılışını başlatmış ve zamanla din adamları sınıfıyla Yahudi Kohen geleneğinin lağvedilmesine yol açmıştır. Mücahit, Said bin Cübeyr gibi bazı alimlerse Semî kelimesinin eşi ve benzeri olmayan manasını tercih etmişlerdir. Maturidi daha önce fazilette makam itibarıyla onun bir benzerinin gelmediğini söylemiş ve onun hiç günah işlemediği, buna istek bile duymadığı rivayetine yer vermiştir. İkinci manayı esas aldığımızda Hz. Yahya'nın bu vasfı da gençlere örnek gösterilebilir. Büyükler ve eğitimciler gençleri imanda, ilimde, amelde, edepte, ahlakta benzersiz bir genç olma hedefine yönlendirebilirler. Sonuç olarak Yahya aleyhisselam, Kur'an'da güzel vasıfları zikredilerek methedilen örnek bir gençtir. Dolayısıyla her asırdaki gençlere model bir şahsiyet olarak takdim edilebilir. Ayetlerde zikredilen güzel ahlakı geniş bir şekilde işlenerek gençlerin bu özellikleri kazanmaları sağlanabilir. Kur'an'daki bütün peygamberlerin insanlara örnek gösterildiği, peygamberlerin ortak vasıflarının gençlere anlatılabileceği düşünülebilir. Ancak hususi olarak muayyen bir şahsın model olarak gösterilmesi, insan üzerinde daha kuvvetli bir tesir icra eder. İnsanların onunla aynıleşmesini kolaylaştırır. Hz. Yahya gibi genç yaşta şehit edilen ve hayatın sadece çocukluk ve gençlik devrelerini yaşayan bir peygamber, gençler için daha farklı bir anlam ifade edebilir. Gençler daha fazla dikkatlerini çeken bu modelde kendi yaşlarına ait problemlerin çözümünü daha rahat bulabilirler. Bu sebeple gençlerin dikkati özellikle Hz. Yahya'nın iffetli hayatına çekilmelidir. Hz. Yahya'ya ve bütün peygamberlere selam olsun. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam ilk olarak Dr. Murat Kaya imzalı, Hz. Yahya'nın gençlere model olan güzel vasıfları 3, Salih ve Efendi Genç Modeli başlıklı yazısını paylaştık. Ve şimdi de İbreti Tarih bölümünde Gökhan Gökçek imzalı yazıyı paylaşacağız. Farklı noktalara temas edilmiş bu yazıda başlıklar halinde ve Koca Devlet Ne Günlere Kaldı başlığıyla aktarılan yazıyla başlayalım bu bölümü paylaşmaya. Osmanlı'nın müstesna devlet adamlarından birisi de kahveye olan müdavimliği yüzünden tiryaki olarak anılan Hasan Paşa'dır. 3. Mehmet zamanında Avusturya üzerine yapılacak sefer sırasında 87 yaşında olan Hasan Paşa, Kanica Kalesi'nin istirdatıyla yani geri alınmasıyla beraber mahiyetindeki 4-5 bin askerle kale muhafızı olarak bölgede kalır. Sadrazamın sefere gitmesini fırsat bilen Avusturya Arşidükü öncülüğündeki kuvvetler Kanica Kalesi'ne doğru ilerlemeye başlar. İstihbaratı alan Hasan Paşa, asker sayısını 9.000'e çıkarır, erzak depolar ve savunma hattını güçlendirir. Harbin hile olduğu gerçeğini çok iyi uygulayan Hasan Paşa, kalede savunma topu yokmuş havası vererek öncü birliklere dokunmaz. Genel hücuma geçen düşman askerlerine ağır zayiat verdirir. Ara sıra yapılan huruç hareketleriyle düşman askerinin moralini bozar. Sadrazam, yardım talebine çeşitli sebepleri öne sürerek Kanica önce Allah'a, sonra size emanettir der. Hasan Paşa sahte casuslarla sahte mektupların düşman ordusunun eline geçmesini sağlar. Bu mektuplarda yardımın gelmek üzere olduğu, kaledeki muhafızların moralinin yüksek, erzaklarının tam olduğu vurgulanır. Nihayetinde sayıları 80 bine ulaşan düşman askeri bozguna uğratılır ve kovalanır. Avusturya Arşidükü'nün otağına giren Hasan Paşa, şükür namazı kılarak hamd eder. 3. Mehmet'in onu takdir eden bir ferman ve vezir rütbesi yollamasına ise ağlayarak şöyle cevap verir. Kanice müdafası gibi pek küçük bir hizmete karşılık bize vezirlik vermişler. Koca devlet ne günlere kaldı. Dünya size dahi kalmaz. 3 kıta 7 iklime hükmeden Osmanlı tarihi içerisinde 36 padişah hüküm sürer. Kimileri zaferleriyle, kimileri yenilgileriyle, kimileri kişilikleriyle, kimileri sanatkar, alim tarafıyla, kimileri aile yaşantısıyla öne çıkar. Lakin bunlar içerisinde özel ve ayrı bir yeri olan, okuyan herkesi bir hüzne gark eden hükümdarların arasında belki de başında 2. Osman gelir. 1. Ahmet'in en büyük oğlu olan 2. Osman 14 yaşında tahta çıkar. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi dillere hakimdir. Haremin etkisini azaltmak için harem dışından evlenir. Lehistan seferinden istenilen başarı elde edilemez. Sebep olaraksa askerlerin, özellikle Yeniçerilerin gayretsizliği görülür. Devletin kötüye gitmeye başladığını gören 2. Osman, yeniden fütuhat devrini başlatmak ve devleti, özellikle askerleri ıslahatlarla yeni bir düzene sokmak ister. Asker toplamak üzere Mısır civarına doğru gitmeye karar verir. Bahane olarak da hacca gideceğini ifade eder. Osmanlı padişahları nizam alemi delil göstererek hacca gitmemiştir. Yeniçerilerin ve çıkar gruplarının haber almasıyla beraber genç Osman'a karşı ayaklanma başlar. İç çekişmelerin de vuku bulmasından sonra 7 kule zindanlarına götürülen genç Osman menfur bir şekilde şehit edilir. Kendisini tutsak eden Yeniçerilere şu son hitabı hala kalpleri titretir. Bilmezlikle size cefa ettimse affeyleyin. Siz etmeyin. Dün sabah padişahı cihan idim. Şimdi üryan kaldım. Merhamet edip halimden ibret alın. Dünya size dahi kalmaz. Ey Cenab-ı Hak! Verdiğin hüküm adildir. İstanbul'un fethi yalnızca Türklerin ve İslam aleminin değil, Hristiyanların ve Avrupa'nın geleceğini doğrudan etkileyen hadiselerden birisidir. Hazreti Peygamber tarafından işaret edilen ve fethedecek askerle komutanların övüldüğü fetih, Osmanlı sultanlarından 2. Mehmet tarafından 29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleştirilir. Namı diğer Ebu'l-Feth, çocukluğundan beri hayallerini süsleyen bu müjdeye nail olabilmek için kendisini ruhen, aklen, ilmen, fiziken ve kalben hazırlamıştır. Henüz 21 yaşındayken bu fethe ve Hazreti Peygamber'in müjdesine nail olur. Onun surları aşıp İstanbul'a girişi ve Ayasofya'yı İslam geleneğinde olduğu üzere camiye çevirmesi, şehrin harap olmasını önlemesi, müjdeye ne kadar layık olduğunu bir kere daha gösterir. Fatih unvanını alacak olan 2. Mehmet, şehre girdiğinde doğrudan Ayasofya'ya ilerler. Türklerin aleyhinde yapılan kara propaganda sonrasında korkan halk kiliseye sığınmıştır. Fatih, kilisenin kapılarını açtırır. Atından inerek bu mabede hürmeten yaya olarak içeri girer. Fatih ve askerindeki şefkati Lamartine şöyle dile getirir. Rahibelerin annelerinden ayrı düşmüş çocukların, kendi çocuklarından ayrılmış annelerin feryat ve figanlarını merhamet gözüyle gören Osmanlılar bu hazin duruma üzülüyorlardı. Bizans tarihçisi Dukas'a Ayasofya'nın cami olmasına ilişkin şu yorumu yapacaktır. Ekanimi Selase Kilisesi, Büyük Kilise ve Yeni Siyon adlarını almış olan bu mabet, bugün Türklerin ibadet yeri, ve Muhammed'in evi adını aldı ve öyle oldu. Ey Cenab-ı Hak! Verdiğin hüküm adildir. 150 kahramanın son hamlesi. Sözüm ona milli çıkarları temin etmek ve Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırarak topraklarını paylaşmak için yapılan en kapsamlı girişim hiç şüphe yok ki 1. Cihan Harbi'dir. Osmanlı'nın Almanya ve Avusturya'nın yanında yer aldığı bu harpte kritik noktalarından birisi de Çanakkale Muharebeleri olur. Kara ve deniz olmak üzere iki safhada gerçekleşen savaşı 250 binin üzerinde kayıpla Osmanlı kazanacak, başta İngiliz ve Fransızlardan oluşan kibir donanmaları denizin dibine gömülecektir. Bu cephede Sedülbahir'de yer alan Kirte Muharebeleri önemli bir yer tutar. Stratejik bir yere sahip olan Kirte için düşman askerleri hızla çıkartmaya başlar. 2 İngiliz sugayı 5 Fransız taburu çıkartmaya katılır. 3 günün sonunda 2 muharebe gerçekleşirken müttefiklerin kaybı 6500'lere ulaşmış, Türk kaybı ise 2000'ler civarında seyretmektedir. Haziran başında başlayan 3. muharebede Alman komutan Türklerin çekilmesi teklifinde bulunur ama bu teklif kabul görmez. İngiliz birlikleri cepheyi aşmak üzereyken Teğmen Arif Tanyeri büyük bir feraset gösterir. Elde cephane de kalmamıştır. Teğmen Arif ve 150 askeri birbirleriyle helalleşerek süngülerini takarlar. Kendilerinden sayıca epey fazla olan İngilizlere karşı ani bir süngü hücumuna kalkarlar. Teğmen Arif'le beraber hücuma kalkan askerlerin neredeyse tamamı şehit olur. Lakin Türk hattının yarılması önlenmiş ve cephe gerisinden gelen takviye için zaman kazanılarak savaşın seyri değiştirilmiştir. Bugün bu hadise son ok anıtıyla yad edilir. Değerli dinleyenler, İbreti Tarih bölümünde Altınoluk Dergisi'nde Gökhan Gökçek imzalı tarihten çeşitli tabloların aktarıldığı yazıyı paylaştık sizinle son olarak. Böylelikle Sesli Dergi'yi burada noktalıyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2019 sayısından paylaştık bu yazıları. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.